Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 118. yayınıyla yine birlikteyiz. Bu hafta biz konuştuk. AK Parti yaptı denilebilecek bir enerji krizine hafif hafif değineceğiz. Diğer taraftan da dış dünyadaki küresel piyasalardaki, hatta sadece piyasa demeyelim, ekonomilerdeki gelişmelere odaklanacağız. Hakikaten eşine az rastlanır bir enerji krizi yaşıyoruz. Korkak alıştırmayalım kendimizi. Hakikaten bu kriz. Niye dersek şu. Hatırlarsanız bu modele geçme amacımız daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdamdı. Şimdiden en az 3 gün olmayacağını bilmiyoruz. Yeterli gaz ve elektrikte olmayacağını biliyoruz. Dahası şu. Uzayabilir. Hatta daha farklı yerlerde de uygulanabilir. Konutlara geleceğini zannetmiyorum ama ticari işletmelerde, binalarda da bunlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla en kötüsünün geçtiğine inanmamız için oldukça iyimser olmak gerekiyor. Daha başka şeyler de görebiliriz. Ne oldu? İran'la ilgili bir bakım iddiası var. Doğrudur. Zaten Türkiye'nin uzmanları da gitmiş. Herhalde bu konuda yalan söylemeyeceklerdir. Daha önce vaka sayılarında veya devlete ait bazı yükümlülüklerde devleti yönetenler bize dürüst davranmasalar da bunda en azından dürüst davrandıklarını varsayıyorum. Fakat sorun şu. Şimdi bu tip enerji krizleri kolay kolay olmaz. Ne zaman olur? İşte pandemi gibi olağanüstü durumlarda. Çin'de de var. Mesela Çin'de de Yunan eyaletinde fabrikalar belli bir süreyle durmak zorunda kaldılar. Ki düşünün, burası imalat sanayinin dünyadaki merkezi. Veya yine aynı ülkede kış olimpiyatlarından ötürü hava kirliliği olmasın diye demir çelik üretimi biraz baskılandı. Bunda en çok kömür kullanılır. Kömür üretimini kullanımı da azaldı. Ve yine üretimi de azaldı. Ve benzer sorunlar yaşandı. Bunlar olabilir, geçicidir, önceden planlanmıştır. Fakat bizdeki durum pek öyle değil. İlk aşamada 10 günlük bir kesinti olacağı söylenmiş hafif hafif. Sonrası 3 gün tümden olmasına kanaat getirilmiş. Ama bir de tam tersine o günler doğalgazla elektrik enerjisi arasındaki bağlılıktan ötürü en soğuk günlere gelince daha belirsiz hale geldi. Perşembe günü her şeyin normale dönüp dönmeyeceğini, İş yerlerine ne kadar müdahale edileceğini, bu esnada oluşan hasarı bilmiyoruz. Fakat yaklaşık 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olan bir ülkenin kabaca günlük iş günü başına 1 milyar dolar düşüyor. Tabii hafta sonu üretimleri de var. Bu üretim eksikliklerinin bir kısmı arkasından telafi edilebilir. Bir kısmı zaten soğuk havadan ötürü belki işi durduracaktı. Yani çok fazla değişken var, bilemeyiz ama küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin güvenilirliğine karşı olumsuz bir not olarak yazıldı ve düz bakışta da kabaca 3 milyar dolar civarında ihracatın hasar görebilme ihtimali var. Yine diyorum, altını çiziyorum, burada kalırsak iyi ama bu tedariğin normalleşip normalleşmeyeceği süreç oldukça şüpheli. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi lideri açıklama yaptıktan sonra bir anda BOTAŞ'ın ilgili depolama alanları düştü. Çok enteresandır. Yani benim çocukluğumdan beri arkadaşlar Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesisleri konuşulur. Hatta bu esnada belki çok ilgilenmemişsiniz ama hem Hatay tarafında hem de İzmir tarafında yüzen böyle depolama araçları da var. Yine bizim biliyorsunuz doğalgaz asıl çıkardığımız yer Tekirdağ bölgesiydi. Orada zaten her zaman bir tane bir küçük yetersiz depolama vardı ama bu kaç yıl geçti tamamını yapamadık Tuz Gölü sisteminin. Ayrıca tabii bu kriz neticesi öğrendik ki her doğalgaz her yerden her yere gitmiyor. Onu ben de bilmiyordum. Yani buradan Van'a çevirin, geri gönderin, şuraya edin, onlar olmuyor. O kadar da kolay değilmiş. Dolayısıyla ülkenin belli kesimlerinde yerel sorunların devam etme ihtimali var. Yani kriz belki kriz düzeyinden daha aşağı bir düzeye indirgenir ama yerel olarak yaşanmaya devam edilebilir. Zaten Türkiye ekonomisinde Kasım-Aralık aylarında Türk lirasının değer belirleme ve fiyatlama zorluğu yaşadığımız dönemin üstüne bir de bu geldiği için hakikaten rekabetçi kurdan faydalanabilecek olsak bile, hatta bir ihtimal pandemi buna gölge etmese bile, sırf bu plansızlıklardan, başarısızlıklardan, hazırlıksızlardan ötürü yapamayacağız. Ben buna tabii bir açıdan şaşırmıyorum. Niye? Çünkü pandemi çıktığı zaman ilk sokağa çıkma yasağının uygulanışını hatırlayın. Sonra lupu olan bir kişi günah keçisi ilan edilmişti ama yani sonrasında çıkmıştı. Başka bir seferde de Cumhurbaşkanı Erdoğan gönlüm razı olmadı. Bunu yapmayalım, kaldıralım demişti. Yani devlet yönetimi böyle arkadaşlar. Size daha önce de bu programlarda çok kez ifade ettim. Pahalı Alman marka otomobiller, takım elbiseler, çok ciddi bakışlar, gazetecilere sert pozlar vermeler ve belirli ortamlarda lafı gediğine koymalar Kurtlar Vadisi'nde geçerli bir kavram. Gerçek hayatta geçerli değil. Bu insanlara baktığınız zaman çok bilgili, kararlı, devleti biliyorlar, dünyayı okuyorlar zannedebilirsiniz. Hayır arkadaşlar. Bunların, bu insanları bu olanaklar olmadan veya bu olanakların bir kenara bırakabilecek bir gözlük takarak değerlendirmeniz gerekiyor. En fazla bu kadar oluyor. Bu konuda ben de daha keskinleştim. Hatırlıyorsunuz yılbaşından önceki o büyük döviz kuru hata esnasında ben de o kabaca işte 9,5-10,5 arası diyeceğimiz döviz dolar kuru duvarını kırmayacaklarını düşünüyordum. Ama çatır diye kırdılar ve umursamadan kırdılar. Yani demek ki hakikaten her gözleri kararmış. Ha, o gözleri kararanlar genelde sonunda bir geri adım atmak zorunda kalırlar. Ama daha orada değiliz. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Çok da bu konularda iyimser olmamak gerekiyor. Yani bilgileri bu, yaptıkları bu. Nurettin Nebati hem bir sebep hem bir sonuç varlığından bahsediyor. Şimdi bunları daha detaylı gireceğiz. Bu doğalgaz tedariki ile ilgili başka sorunlar da olabilir. Ukrayna, Rusya gerginliği artıyor. İşte belki orada bir tek Rusya'nın tanımış olduğu iki cumhuriyetçik var. Bir de Kırım var. Buna benzer yerlerin işgali söz konusu olabilir veya ta Belarus üzerinden doğrudan Kiev'e girilebilir. Orada bir kukla hükümet kurulabilir. Muhtemelen bir şey olmayacak. NATO ile karşılıklı bir askeri mücadele olmayacak. Fakat yaptırımlar ağır olabilir. Tabii bu konuda ABD ve Avrupa ayrışıyor. Avrupa'nın gaz bağımlılığı var. Bunu doğrudan Rusya kullanamıyor. Çünkü Rusya'nın da paraya ihtiyacı var. Almanya'yı bir kere ebediyette kızdırırsa o Nord Stream 2 dediğimiz hatta kullanılamaz hale gelir. Dolayısıyla hani tek taraflı Rusya gazı keser diyorsa Rusya'nın da parası yok arkadaşlar. Yani dolayısıyla onu da düşünmek gerekiyor. Ha, diğer tarafta Rusya da 2014'teki kadar hazırlıksız değil. 2014'te ani duruş yaşamışlardı. Krediler bir anda durmuştu. O zamana kıyasla dış açıklarını Rusya bayağı örttü. Rezervlerini de arttırdı. Yani dış dünyaya daha az bağlı. Aynı zamanda işte SWIFT ismini verdiğimiz uluslararası finansal ödemeleri için kullanılan kodlama sisteminde de benzer kendi sisteminde oluşturdu. Dolayısıyla Rusya eskisine göre daha özgür ama ABD de başka alternatifleri oluşturabilecek durumda. Yani işte biliyorsunuz arkadaşlar enerji de artık ABD bir ihracatçı ülke haline geldi. Ezberleri bozalım, ana ithalatçı ülke Çin. ABD de Avrupa'ya elenci sağlayabiliyor. Zaten bu yüzden de Nord Stream 2 hattını hiçbir şekilde istemiyorlardı. Yani sadece Avrupa'daki Rusya etkisini azaltmak değil, aynı zamanda ABD'nin gaz tedarikçilerine pazar bulabilmek amacıylaydı. Çünkü yaşlı kıta Avrupa bu konularda oldukça fakir. Bir tek kuzeydeki Norveç'te, İskoçya bölgesinden geliyor. İşte bir de tarihsel Dutch dizisi, Hollanda aslından gelen bir Groningen yeri vardır. İşte Hollanda'da. Biraz da Akdeniz havzasında bu Libya, Cezayir bölgeleri. Onun dışında bizler gibi yoldan geçe elencileri, tankerleri çeviriyorlar. O durumlarda kalıyorlar böyle olan durumlarda. Neyse şunu söylemek istiyorum. Böyle bir durum, böyle bir fiyat artışı Avrupa'da da oldu. Sorun şurada. Bizimkiler depoları zaten eksik yapmışlar. Eksik yaptıkları gibi tam doldurmamışlar. Fiyatlar çok yukarı gidiyor deyip de almaya kıyamamışlar. Sonra fiyatlar daha zirveye çıkmış. Bir de İran gazı kesmiş. Bunu bilinçli de yapmış olabilir. Teknik aksaklık da olabilir ama neticede biz sıkışmış olduk ve kendilerinin amaçlamış olduğu üretim, ihracat ve istihdam üçlemesi daha baştan ölü doğacak gibi. Yoksa bu tip sıkıntılar özellikle pandemi döneminde dediğim gibi diğer ülkelerde de olabilir ama bizdeki yönetim krizi şeklinde daha da büyümüş halde. Bunun bir ödemeler dengesi krizi kaynaklı olduğunu pek zannetmiyorum. Yani bu o kadar sonuçları kötü ki gidip de şuraya 300-500 milyon doları ödeyip de o Van'a yaşlamak çok daha mantıklı. Ha, bunu da düşünemeyecek durumdalarsa o ayrı bir soru işareti ama herhalde bunu da düşünmek o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu haftanın asıl önemli diğer gündemi ise küresel piyasalardı. Çünkü bu akşam ABD Merkez Bankası Fed'in bir para politikası toplantısı var. FOMC toplantısı. Bu toplantıda önceki toplantıdaki uzlaşı olan 3 faiz indirme ve Mart'ta tapering dediğimiz varlık alımının azaltılması ve sonlandırılması sürecinin daha hızlandırılabileceği öngörüsü var. İşte bu işi Mart Nisan'a bırakmadan Ocak Şubat'ta bitirmek ki mümkündür. Çok büyük para fark etmiyor ama 100-150 milyar dolar fark etmiş olacak. İkincisi bu esnada 3 değil 4 faiz artırım yapmak. Bu da çok büyük değişiklik yaratmıyor. Zaten asıl biz bu küresel piyasalardaki zorlanmayı 2022'de değil 23'te göreceğiz. Bunlar böyle %1-1,5 faize çıkacaklar. Enflasyon da tepeden düşecek. Ama büyüme de zorlanmaya başlayacak. Biraz da böyle Çin tarafında da finansal istikrarsızlıklar gündeme gelecek. O zaman biz bunları konuşmaya başlayacağız. Şu an kolay turları yapıyorlar. Yani zaten resmi ABD enflasyonu %7 olmuş. Hadi yıl sonu %5 ile kapatsın diyelim. Bu süreçte zaten %1-1,5'a kadar çıkarmakta çok sorun olmayacak. Piyasalar bunları fiyatları bile ABD 10 yıllıklarında 1,5-2 arasında gezip duruyor. Avrupa Merkez Bankası daha ihtiyatlı. Pandemi özel çıkarmış olduğu bir program vardı. Onu zaten durduracak. Onun yerine de olağan programı daha fazla devam ettirecek. Onu yıl sonuna kadar götürecektir. Asıl TLTRO dediğimiz bizim işte kısa vadeli repo ama böyle hedefli, yani biraz selektif, belli sektörlere belli şekilde kredilerin kullandırılma karşılığı yapılan bir para politikası aracı var. Bizim piyasaya günlük Merkez Bankası'nın para vermesine benzer bir durum bu. Onunla ilgili bir azaltımla ilgili ben sinyal gelebilir diye düşünüyorum. Orada faizi konuşmak için çok erken. İngiltere Merkez Bankası faizi konuşacaktır. Orada zaten parasal genişleme çok büyük yapılmamıştı. Dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine değil. Bu sefer Çin öyle ama Çin şu anda daha parasal gevşeyebilecek hareketlerde bulunuyor. Aması var. O da şu, pandemi döneminde diğer ülkeler kadar zarar görmemişti. Dolayısıyla Çin bu elindeki silahları daha gecikmeli, daha sık iyi bir şekilde belki de kullanıyor. Dolayısıyla ekonomiyi desteklemek ve finansal istikrar sürdürmeye çalışıyor ama ben her zaman Çin işin işten geçtiğini düşünüyorum. Onu da belirtmiş olayım. Yalnız şu andaki Çin'in sıfır toleransı, COVID'e karşı sıfır toleransı tedarik zincirini dünyada zorlamaya devam ediyor. Birkaç ay daha net sürecek ve bu ortamda bu enerji küresel anlamda, Türkiye'deki değil mi, küresel anlamdaki enerji krizi de birazcık daha sıkıntı yaratacaktır. İşte Brent petrolünde gördüğünüz gibi 80 dolarlı fiyatlar mümkün hale gelebiliyor ki ben 70 doların üstünü Brent'te çok yüksek görüyorum. 75 diyeyim. Ben bu işin elinde sonunda dönüp dolaşıp bir 55 dolarlara kadar inmesi beklentisindeyim. Şimdi özetle ABD'deki enflasyon sorunu, Çin'deki finansal istikrar, krediler, büyüme sorunu, yani büyüme demeyelim yine tabii çok büyüyecekler de keşke bizde öyle sorunlarımız olsa. Bir de pandeminin gidişatına ilişkin sorunlar var. Para politikasını dengelemek için kullanabileceğimiz kadar kullandık. Rezervlerde zaten eksi 57 milyar dolar. Faiz artık 1-2 puan daha indirmenin çok bir önemi yok. Bazen diyorsunuz ki hocam indir. Ya arkadaşım önemi kalmadı bu konu. Boş verin. Ha 10, 13, ha 15. O kadar önemsiz ki enflasyon gitmiş %30 küsürlerde. Resmi %40'lara bu hafta, işte 2 hafta sonra gittiğinde açıklayacaklar. Dolayısıyla bunların artık bir anlamı kalmadı. Sözlü yönlendirme deyince aklımıza Şahap Kavcıoğlu geliyordu ama şimdi de Nurettin Nebati çıktı. Sözlü yönlendirmede kredibilite çok önemlidir. Ve Nurettin Nebati'nin gözleri hakikaten acı bir şakadır. Dahası bu hafta sonu ekonomistlerle yapılan toplantıda öğrendik ki parasal aktarım mekanizmasını, yani gaz ve fren mekanizmasını, yani aslında vitesi diyelim belki de, kırdıklarını gururla söylüyorlar. Böyle bir cahillik olamaz. Hakikaten yani devlet yönetimine de taşıdıkları makamlar haricinde bir saygı duyulabilecek tarafları maalesef yok. İnsan bunları söylerken biraz yüzü kızarır. Maksadım yaşı neredeyse babam yaşında olan insanları küçümsemek, dalga geçmek değil ama hakikaten söyledikleri o kadar komik ki yani başka yorum yapamıyorum. En uygun işte başımızı belaya sokmayacak bir şeydi. Bu şekilde ifade edebiliyorum. Ama özetle para politikası alan bitti bitiyor. Maliye politikasına geçiyoruz. O da kör topal gidiyordu. Bir kere daha söyleyeyim. 2000 22 yılında görülmemiş bir bütçe açığı vereceğiz. Oransal olarak da çok yüksek olacak. Dolar cinsi olarak da çok yüksek olacak. Bir 3 ila 9 ay bu işi götürmeye çalışacaklar. Ben de birçok ekonomist gibi ki bunu çok önceden ta Ağustos ayından söylüyordum. Bu dolar kuru 18'e çıkmadan beri söylüyordum. Mart ayında bir sıkışma olabileceği öngörüsüne sahibim. Ama 3 ila 9 ay bir şekilde götürebilirler. Bu kadar geniş tarih vermemin nedeni şundan kaynaklı. Bilmediğimiz bilmediklerimiz var. Yani Ukrayna Savaşı'nın ne olacağını bilmiyoruz. Tamam, bir taraftan mesela Rus uçağı düşürdüğümüzde bile gazetede hareketinde sorun yaşamamıştık ama şimdi farklı yerlerdeyiz. Yani dolayısıyla bunların ne olacağı belirsiz veya işte bu küresel faiz arttırımlar sürecinin ne kadar gidebileceği, Çin'deki sarsıntılar çok fazla bilinmeyen var. Kur korumalı mevduata ne kadar insanları göstereceği bir ayrı soru işareti. Tüm bunlardan ötürü tam ikna olmuş değilim. Yani daha doğrusu tam tarih verebilecek durumda değilim ama ben bu işin 3 ila 9 ay arasında tamamlanacağını ve bu yılı biz bu ekonomi yönetimi anlayışıyla tamamlamayacağımızı düşünüyorum. Mart'tan sonra da çatırlar daha belli olur. Geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk. Piyasalarla ekonomi yönetimi arasında bir zoraki, zorlamalı bir uzlaşma, ateşkes söz konusu ama bu yavaş yavaş çatırdayacak gibi. Asıl mesele şu. Benim de bilmediğim, kimsenin bilmediği, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilmedi ve eninde sonunda bu kararı da verecek kişi o. Ama o da ne vereceğini henüz bilmiyor. Hatta bu kararı vermek zorunda kalıp kalmayacağını da bilmiyor. Bu 3 ila 9 aylık süre sonucunda Türkiye para ve maliye politikası daha ileri vitese mi basacak, geri vitese mi basacak? Yani işler geriye çıkılmaz bir yere, bir duvara doğru gittiği zaman duvarı kırmaya mı çalışacağız bir kere daha? Yoksa araba geri viteste bir anda dönecek mi? İkisi de daha önce yaşanmıştı. Naci Ağbal ve Lütfü Elvan'ın atandığı Kasım 2020'de bir anda geri vitese basılmıştı. Diğer taraftan bu Kasım ve Aralık 2021'de dolar kuru 10 liraya geçerken de duvar kırılmıştı. Hangisinin olacağını söylemek zor ama anketlerdeki AKP'nin aleyhine olan düşüşün süreceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu konuda belki 9 ay daha zorladıktan sonra geri adım atmayı daha kendilerine uygun görebilirler. Ama buna iyimserlik de diyebilirsiniz. Bence dediğim gibi siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Bu kararı alacak Erdoğan da bilmiyor. Günü gelince onları göreceğiz. Ama bu işlerin ben 2023 yılına kalacağını düşünmüyorum. Kalırsa o zaman finansal sistemde başka riskler de ortaya çıkacaktır. Toplumsal rahatsızlık başka boyutlara ulaşacaktır. İnşallah oralara gitmez diyelim. Ve bu haftaki programı kapatalım. Özetle enerji krizini konuştuk. Çin'de de benzer durumlar yaşanıyor. Avrupa'da da gaz enerji fiyatlarında yukarı doğru gidiş var. Ama bizdeki göstere göstere öncesinde yapılan hatalar ve 20 yıl boyunca ihmal edilen depolamalar sonucunda ve öncesinde bozulmuş para politikası hatalı kararlarla zedelenmiş maliye politikası sonucu gerçekleşti. Ve sadece 3 gün olup olmayacağı bir muamma, sanayiyle sınırlı kalıp kalmayacağı bir muamma. İnşallah öyle olur ama inşallah maşallah devlet yönetimi olmuyor. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu haftada aynı zamanda küresel gelişmeler önemliydi. Ukrayna, Rusya jeopolitik sorunu haricinde ABD Merkez Bankası başta olmak üzere önemli gelişmeler var. Bunları da göreceğiz. Ama ben Türkiye'deki dalganın yüksekliği o kadar fazlayken dış gelişmelerin hep ikinci etkili olacağını düşünüyorum. Normalde de tam tersiydi ama biz o kadar içimize kapandık ve o kadar içerik şiddeti arttırdık ki bu yön değiştirdi, taraf değiştirdi daha doğrusu. Ve şu andaki sürecin de çok fazla sürmeyeceğini, 3 ila 9 ay içerisinde tıkanacağını ama Mart ayından itibaren çatırdıkları göreceğimizi, bunu da en ta Ağustos ayından beri de ifade ettiğimi bir kez daha söyleyeyim. Erdoğan çok fazla oy kaybettiğini anladıkça zorlayacak, zorladıkça bir nihai karar aşaması gelecek. Onu da beraber 2022 yıl içerisinde izleyeceğimizi düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.